haftanın vaazı, İsa'nın ikinci nişanlı mucizesi, saray adamının oğlu. Yuhanna 4. bölüm, ayet 45'ten 54'e kadar. Evet, vakit geldi, şimdi Allah'ın sözüne kulak verelim. Ve bugün istiyorum, devam edelim. Birkaç hafta önce başladık Yuhanna İncil'inden okumaya. Ve orada özellikle bir söz geçiyor, nişan. Ama bu demek değil, düğün için nişan. Nişanlı mucize. Yuhanna, İsa Mesih'in mucizelerini sıralarken aynı zamanda onlara nişan diyor. Çünkü bir işarettir. Daha büyük bir yani anlamı var. İsa bu mucizeleri yapmadı sadece insanlara bir fayda olsun, kör kişiler görsünler falan. Ama aynı zamanda istedi kendisi kim olduğunu bu mucizelerle göstersin. Ve biz bu mucizelere bakarak İsa'nın kim olduğunu anlayacağız. Evet, birinci nişanlı mucize Kana köyündeki düğünde yapıldı. Suyu şaraba çevirdi biliyorsunuz. Ve bugün aynı yerde birkaç hafta sonra ikinci bir mucize göreceğiz. Bunun için okuyorum Yuhanna İncil'inden 4. bölümde. Orada görüyoruz bir saray adamının oğlu. Yuhanna 4, 43'ten 54'e kadar. Sesleyin güzel. İki gün geçtikten sonra İsa oradan ayrıldı ve Celile sancağına döndü. Çünkü İsa kendisi şahitlik etti, bir peygamber kendi kasabasında saygı görmez diye. Öylelikle Celil'in sancağına gelince Celililer onu kabul etti. Yeruşalim kasabasında bayram zamanında yapmış olduğu bütün şeyleri görmüşlerdi. Çünkü onlar da oraya gittiler. İsa tekrar Celil'in Kana köyüne geldi. Hani orada suyu şaraba döndürmüştü. Orada bir saray adamı vardı. Onun oğlu Kefenahum kasabasında hastaydı. Adam işitmişti İsa Yahudi sancağından Celil sancağına geldi diye ona gidip yalvardı oğlunu iyileştirsin. Çünkü o ölmek üzereydi. Onun için İsa ona dedi, siz nişanlar ve mucizeler görmediniz mi? Herhalde hiç iman etmeyeceğiniz. Saray adamı da ona dedi, efendim benim evladım ölmeden bize kadar gel. İsa ona dedi, git senin oğlun yaşıyor. Adam da İsa'nın kendisine söylediği söze iman edip ayrıldı. O hala yoldayken onun hizmetçileri onu karşıladı ve dediler ki senin evladın yaşıyor. Onun için onlardan öğrendi. Çocuğu hangi saatte iyileşti? Ona dediler dün öğlen saat 1'de ateş ondan ayrıldı. Babası da öylelikle anladı ki o aynı saatte İsa ona çocuğun yaşıyor diye söylemişti. Ve kendisi hem de bütün hanesi iman etti. Bu İsa'nın ikinci nişanlı mucizesiydi. Onu Yahudi'ye sancağından Celil'e sancağına geldikten sonra yaptı. Evet, burada görüyoruz İsa Mesih'in bir mucizesi. Ama fark ettiğiniz gibi o çok böyle gösterişli bir şey değildi. Yani çok büyük bir show, çok büyük bir hani gözle görülür bir şekilde olmadı. Bazen İsa Mesih çok büyük mucizeler yaptı. Hani on binlerce kişiye ekmek dağıtırdı, balık dağıtırdı değil mi? Herkes şaşmaş kaldı. Suyun üstünde yürüdü. Çok büyük bir film diyeceksiniz. Ama bunu bir filmi çevirirsen çok sıkıcı. Adam geliyor, bir iki laf yapıyor ve dönüyor memleketine. Ne olmuş? Ama Yuhanna bu mucizenin arkasından diyor ki bu ikinci nişanlı mucizeydi. Çok büyük bir şeydi. Ve onun ne kadar büyük olduğunu bugün öğrenmek istiyoruz. Durumu neydi? İsa vaftiz oldu. Vaftizden sonra memleketine döndü ve ondan kısa bir zaman sonra Yeruşalim'e gitti. Ama bu sefte gitmedi Yeruşalim'e. Her Yahudi gibi bayramlar için lazımdı 3 defa senede Yeruşalim'e gitsinler. Bu büyük Yahudi bayramlarını orada kutlasınlar. İsa da aynısını yaptı. Ve bu sene İsa vaftizinden sonra Yeruşalim'de çok mucize işlemişti. Lisa'da, Kana köyünde, ondan sonra herkesin önünde. Yuhanna 3.2'de ne vakit İsa Nikodemus'la konuşuyor ve Nikodemus herhalde Yeruşalim'de yaşardı. Dedi ki Nikodemus ona diyor, eğer Allah onunla birlikte değilse hiç kimse senin işlediğin mucizeleri işleyemez. Ondan anlıyoruz, İsa, İsa'nın güney tarafında Yahudi'ye, ortada Samiri ve Sever'de Celil'i vardı. Orada İsa böyle aşağıda Yüzne tarafında çok mucize yaptıydı. Evet. Ve şimdi görüyoruz İsa dönüyor, Samiri bölgesinden geçiyor. Ve oradan geçerken, yani aslında Samiri'ler düşman idiler Yahudilere. Ama bu Samiri halkı bile İsa'ya iman etti. Hatta öyle iman etti, onu Mesih olarak kabul ettiler. Ve şimdi gene memleketine, yaşadığı bölgeye, Samiri'ye dönüyor. Ve çok ilginç bir laf kullanıyor. Çünkü diyor, onu orada kabul etmediler, onun için dönüyor. Biraz logika yok değil mi? Biraz saçmalık. Seni kabul etmediği yerde sen gider misin, döner misin? Ama İsa'nın burada sanki mahsustan oraya dönüyor kendini göstermek için. Bu da dört büyük temaya konuşmak istiyorum. Dört büyük meseleye bakmak istiyoruz. Birincisi, aslında bu temadan biraz dışarı. Ama İsa dedi ki, İsa kendisi şahitlik yaptı diyor. Bir peygamber kendi kasabasında saygı görmez. Ve buna sormak istiyorum. İsa peygamber midir? Ona öyle konuşabilir miyiz? Bu konuda birincisi nasıl konuşmamız lazım? İsa peygamber mi? Biz bunu kabul etmiyoruz değil mi? Biz Müslümanlarla konuşa konuşa alıştık. Onların laflarına cevap vermeye. Hayır, İsa peygamber değildir. Değil mi? Biz sanki öyle bir refleks olarak bunu söylüyoruz. Ama bu tam olarak doğru değil. Böyle konuşursak İsa'yı tam olarak anlayamayacağız, anlatamayacağız. Ve sanki biraz da onu küçük düşüreceğiz. Evet, elbette İsa peygamberi. Müslümanlar Allah'ın kurtuluş planını tam olarak anlamıyorlar. Yani çok böyle karanlıktalar, bilmiyorlar Allah tarih boyunca ne yaptı kendi halkı için. Ve onun için her Allah adamı peygamber sanıyorlar. Musa'ya peygamber diyorlar. Ama Rab bunu daha fazla bir politik önder olarak kullandı. Ne kadar bir peygamber. Davud'u ve Süleyman'ı peygamber olarak görüyorlar. Ama tabii ki onlar peygamber değil, krallarıydı. Lut'u bile peygamber sanıyorlar. Ama biz kutsal kitapta okuyoruz ki Lut yani sadece İbrahim'in yeğeniydi. Fazla ruhsal hiçbir yönü bir tarafı yoktu. Adem'i bile peygamber diyorlar. Ben soruyorum, Adem madem peygamber, kime peygamberlik yaptı, hayvanlara mı? Ve böyle görüyoruz ki bu laf onlar için sanki böyle çok kalıp gibi. Her Allah adamı bir peygamber. Ama bizim doğru cevabımız nasıl olmalı? Elbette İsa bir peygamberidir. Ama sadece peygamber değil. Çünkü peygamberden çok çok daha üstün bir şeydir. Ve bunun için bugün biraz buna bakmak istiyoruz. İsa'nın peygamber tarafı. Bir üniversite profesörüne sorarsan, sen liseyi bitirdin mi? Yani Bulgarca sende sredno var mı? Ve adam ne diyecek? Evet, bitirdim diyecek. Bende sredno var. Ondan sonra senin hakkın yok, denesin. Ve bu adamı yayarsan, bak bak, adam üniversite profesör ama sadece sredno var. Sadece lise bitirmiş. Bu doğru değil. Çünkü liseden sonra daha çok fazla şeyler bitirdi, değil mi? Gimnaziden sonra çok okudu, çok daha büyük bir adam. Ne kadar sredno var onda. Aynı biçimde İsa Mesih'i peygamber demek doğrudur ama sadece peygamber değil. O çok çok daha fazla bir şey. Sonra görüyoruz, ilk olarak halk onu bir peygamber olarak anlardı. Mata 16, 13'ten 16'ya kadar İsa kendi öğrencilerine ve Petrus'a soruyor. İnsanlar ne diyor? İnsan oğlu kimmiş? Yani ben kimim? Ona dediler. Kimisi vaftizci Yahya diyor. Başkaları da İlyas diyorlar. Geri başkaları Yeremya ya da eski peygamberlerden biri diyorlar. Yani halk İsa'yı ilk önce böyle gördüler. İlk haftalarda, aylarda İsa meydana çıkınca anladılar ki ah o çok büyük bir peygamber diye. Ama Petrus o zaman İsa'yı tanıdı. İsa sorunca, siz beni ne tanıyorsunuz, ne olarak tanıyorsunuz, nasıl tanıyorsunuz? Ve Petrus dedi ki, sen sadece peygamber değil, sen Mesih'sin. Ama birkaç gün sonra, Mata 17'de okuyoruz, İsa'nın görünümü değişince, Balkan başında, Petrus üç tane çardak kurmak, üç tane saz evi kurmak istiyor. Bir tane İlyas'a, bir tane Musa'ya, bir tane sana dedi. Sanki Petrus demek istedi ki, İsa, sen bizim en büyük peygamberlerimiz kadar, Musa ve İlyas kadar büyüksün. Yani öyle çok büyük bir kompliment yaptı, bir iltifat yaptı. Ama o zaman gökten bir ses geldi. Demedi, Petrus iyi fikir, yapma. Demedi. Gökten gelen ses ne dedi? Bu, benim sevgili oğlumdur. Onu seçleyeceksiniz. Yani sanki demek istiyor ki, sanmayın İsa sadece bildiğiniz peygamberlerden biridir. O her şeyden üstündür. Ve nasıl öğrenciler, İsa Mesih'in öğrencileri yavaş yavaş bunu anladıysa, bu anlayış yani İsa'nın sadece peygamber olmaması ama Rab olması, öğrencilere de ancak çok yavaş gelişti. Yavaş yavaş anladılar ki İsa'nın kim olduğunu ve 3,5 seneden sonra, en sonunda dirildikten sonra Thomas ona açıklıyor ki Rabbim ve Tanrım. Artık peygamber lafı unutuldu. Evet gene peygamberdi ama artık çok daha üstün bir kategoride. Bugün de aynı. Kim İsa'yı önce peygamber olarak görüyor, sonra yavaş yavaş onun aslında kim olduğunu fark ediyor. Ve en sonunda Thomas gibi onu Rab olarak kabul ediyor. Bu uzun bir yolculuk. Bir kişi bu duruma gelinceye kadar aylar, seneler geçebilir. Onun için biz kişileri mana bulmayalım. Demeyelim, peygamber değil. Evet, ilk önce öyle ama sonra daha çok fazla şeyler var. Ama yetmiyor halk İsa'ya peygamber diyor. İsa kendisi hakkında öyle konuşuyor. Burada İsa kendisi peygamber olduğunu söylüyor. Ne diyor? Bir peygamber kendi kasabasında saygı görmez. Bu söz bizi şaşırtmaz. Yani bu daha fazla bir atasöz gibiydi. Sadece İsa değil, başkaları da onu kullanırdı. Herkes bu lafı kullanırdı. Bir peygamber kendi kasabasında yani saygı görmez derken hani herkes bunu kullanabilirdi. Ve İsa bu lafı kendisi için geçerli oluyor. Ona benzer olarak başka bir atasöz geçiyor. Luka İncil'inde 4:23. O da diyor ki İsa, ey doktor en peşin kendini iyileştir. Halk ona bu atasözü kullandı. Ey doktor en peşin kendini iyileştir. Demek ki İsa sadece peygamber. Doktor diyorlar. İsa o atasözü de kullandı kendisi için. Ve olamaz diyelim şimdi, madem İsa burada kendine doktor diyor, demek o sade doktoruydu, doğru amacı olamaz. Anlıyor musun? Bu laf doğru değil. Peygamber atasözü de sadece tek bir hakikati göstermek istedi. Değil İsa'nın bütün kişiliği. Şimdi bakalım niçin bu söz geçer? İsa bu lafı nasıl kullandı? Bir peygamber kendi kasabasında saygı görmez. Kişiler, hani Kefenom kasabası, tamam, Nasıra kasabası, nerede İsa büyüdü? Kişiler dedi ki, o İsa mı? Ben küçükken onunla mektebe giderdim. Aynı sırada oturduk. Ve şimdi kalkıyor kendi peygamberi. Olamaz. Ya da hatırlıyorum, nasıl benim kızım onunla sokakta oynardı. Daha yaşlılar öyle konuşacak. Nasıl? Adam şimdi geliyor, vaftiz ediyor. Kendini Rab dedirttiriyor. Nasıl? Benim kızım onunla birlikte sokakta oynadı. Ben onu çok iyi tanıyorum. Küçük bir bebek gibi. Aynı bizim gibi büyüdü. Nasıl o şimdi büyük bir adam olacak? Nasıl istiyor şimdi Mesih olsun? Olamaz. Ve bu yakınlık onlara engel oldu. Anlamadılar İsa'nın asıl kişiliğini ve görevini. Hani o bambaşkadır. Biz onu zaten tanıyoruz. Öyle bir duygu vardı. İngilizce'de, Anglisi'de böyle bir atasöz var. Familiarity breeds contempt. Bu demek, yakınlık sebep oluyor seni hor görsünler. Yakınlık sebep oluyor seni hor görsünler. Bir kişiye çok yakın mısın, o seni hor görüyor. Çünkü biliyor senin her bir tarafını ve senin asıl kişiliğini, asıl karakterini belki pek anlayamaz. Bu laf bugün bizim için de konuşuyor. Bugün için bu durum özellikle ikinci, üçüncü kuşak imanlılar için geçerlidir. Eğer senin baban, senin dedin iman da ise ve sen İsa Mesih'le birlikte büyüdüysen, sen biraz o celillere benziyorsun. İsa mı? Biz onu küçükten beri tanıyoruz. Ona alışıkız. Ve ona ne kadar büyük bir şey olduğunu hissedemiyorsunuz. İsa size normal geliyor. İsa mı? Biliyoruz o Rab'tır. Laf olarak çok güzel. Ama onun derinliğini anlıyor musunuz? Evet. Onun için bu celiller gibi olmayalım. İsa'yı böyle banal, yani sıradan bir şey saymayalım. Ama şimdi bakalım, İsa gerçekten bir peygamberdir. Ve bunu inkar etmiyorum. Sordular mı İsa peygamber midir? Evet diyeceğiz. Ve tam olarak biz iman olarak bunu anlamaya çalışıyoruz. Evet, İsa sadece mucize yapmadı. Aynı anda halka konuştu. ve Allah'ın istediğini onlara bildirdi ve böylece peygamberlik görevini de yerine getirdi. Evet, İsa bunu yaptı, değil yapmadı. Ama öyle bir peygamber idi ki hiçbir zaman demedi eski peygamberler gibi, Rab şöyle diyor. Onun ağzında hiçbir zaman böyle bir laf bulamıyoruz. Ya da Rabbin adında sizi bölüyorum. Hiçbir zaman İsa böyle konuşmadı. Her zaman nasıl dedi? Ama ben size diyorum. Çok büyük bir fark. Başka peygamberler Allah'tan sözünü alıp ilettiler kendi halkına. Ama İsa onu yapmadı. İsa o sözün kendisidir. O içeriden konuştuğunu her bir söz peygamberlik sözüdür. Eski antlaşmadaki peygamberler iki büyük konuda konuştular. İki büyük tema vardı. Halk Musa'nın kanununa dönsün diye, hani geçmişe bakarak ve gelecekte bizim hakkımıza ne olacak ileri bakarak. Bu iki büyük temada konuşurlar. Her bir peygamber eski antlaşmada dedi ki, siz Musa'nın kanununu bıraktınız, terk ettiniz, putlara taptınız ve şimdi lazım dönesiniz ona. Ve aynı zamanda peygamberler gelecekteki zamana baktı. Gelecekte falanca komşu halklara, İsrail halkına ne olacak diye. Gelecek Mesih için konuştular. Ve böylelikle bu iki büyük konu görüyoruz. Ve aynı biçimde İsa bu iki konuda peygamberlik yaptı. Musa'nın kanunu ve İsrail halkının geleceği. Bütün ve eski antlaşma peygamber gibi o da vazife yaptı. Birincisi bakacağız. İsa Musa'nın kanunu hakkında ne konuştu? İsa öğretişinde o kanunun asıl anlamını yeniden öğrettirdi. Onun asıl ruhunu gösterdi. Eski antlaşmadaki peygamberler İsrail halkını hep yaptıkları putperestlikleri yüzünden azarlardılar. Hep azarlardılar. Ama Rab büyük bir operasyon yaptı. Büyük bir ameliyat yaptı. Babil sürgünü. Yani bütün halkı sürgün etti Babil kasabasına. Ve orada İsrail halkı bu putperestlikten şifa buldu. Artık o datadan sonra nasıl döndüler İsrail'e 450 senelerinde bir daha putperestlik yapmadılar. Artık bir daha putlara tapmadılar. Evet. Onun için İsa şimdi daha öteye gidiyor. Demiyor sadece dışarıdan Musa'nın kanunu tutasanız. Putlara tapmıyorsunuz. Bu zaten yoktu. Evet. Ama Musa'nın kanununun asıl anlamını öğrettiriyor. Mesela Matta 5:23'te İsa diyor ki, katillik mi? Ben size göstereceğim. Musa katillik yapma, insan öldürme derken aslında ne anlamda bunu söyledi? Dedi ki, kim raka derse, ve bu söz boş kafalı. Tamam mı? Ya da yaramaz adam diye bir söz, böyle bir aşağılayıcı bir söz dedi. Kim bu lafı kullanırsa diyor, o katildir. Nasıl? Yani İsa söylemek istiyor ki, Musa'nın kanunu kafada bitiyor, anlayışta bitiyor, yürekte bitiyor. Değil sadece dışarıdaki hareketlerle. Ve böylelikle İsa bu konuda Musa'nın kanunu hakkında konuştu. Ve gene Mata 19:8-9 o da mesele nikah bozmak hakkında. Yani razvat için konuşuyor. Ve İsa dedi ki hani hiçbir zaman kadın erkek ayrılmasın. Hiçbir zaman nikah bozulmasın. Ama mana buldular. O zaman Musa'nın kanunu ne yazıyor? Hani bir boşalmak kağıdı, yani bir razvat kağıdı versin. Ve İsa dedi ki, en başta öyle değildi. Ben sizi diyorum, Musa'nın asıl anlamına, Allah'ın asıl isteğine dönüyor. Ve gene Markus 7:18-19 o da mesela oluyor yemek için. Ve öyle bir söz kullanıyor. İnsanın dışında yok bir hangi bir şey, onun içine girdi mi onu kirletsin. Çünkü onun yüreğine girmiyor. Sadece onun tumbağına giriyor, odana suyu ona atılır. Ve böylelikle İsa, Musa'nın kanununun asıl anlamını ortaya koyuyor. Bu bir, bunu biliyoruz. İkinci tema görelim. Bir peygamber olarak İsa, ikinci tema, yani ne konuştu? İsrail halkının geleceğini bildirdi. Ve bu büyük konuyu görüyoruz. İsa uzun uzun bu temada konuştu. Mata 24:2 şöyle diyor, bütün bu büyük kayaları görüyor musunuz diyor. Size doğru bir şey söyleyeyim. Burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak. İsa Mesih'in ikinci büyük peygamberlik sözü İsrail halkının geleceğiyle ilgilidir. Ki diyor ki kısa bir zaman içinde, birkaç sene sonra Bu da her şeyi yıkılacak. Nasıl Yahya tek bir konuda konuştu? Yahya'nın tek bir peygamberlik sözü vardı. Dedi ki benden sonra bir adam gelecek, o kutsal ruhla vaftiz ediyor. Aynı onun gibi İsa'nın tek bir konusu var. Başka bir konu anlatmıyor. Değişik değişik yani bütün dünyanın tarihini anlatmıyor. Sadece Yeruşalim ve tapınağın sonunu bildiriyor. Evet. Bu insanca akılsız ve beklenmedik bir söz idi. Hani taş üstünde taş kalmayacak, her şey yıkılacak. Yani bazen bir politikan geleceğini bildirebilir. Mesela 1935 senesinde Winston Churchill, İngiliz büyük başbakan, o dedi ki birkaç sene sonra Avrupa gene bir savaşa sürüklenecek. Yani o bir insan logikası. İnsan yani mantığı kullanıp geleceğini bildirebilir. Her bir insan bunu bir parça yapabilir. Ama İsa'nın bu sözü, bu da taş üstünde taş kalmayacak, o datada, yani o tarihte söylemek akılsızlıktır. Yani mantıksızdır. Çünkü Yahudiler bütün Roma İmparatorluğunda güçlü ve saygın bir azınlık idi. Büyük politik güçleri ve özel hakları vardı Yahudi'nin halkının. Yeruşalim'deki tapınak, o Allah evi, o gücün sembolüydü sanki. O kocamanıydı. Kasabanın bir çevreğini o kaplar düşünün biliyor musunuz? Korkunç büyük bir büyüklük ve öyle kayalar, hani bu odanın yarısı bir kaya düşünün biliyor musunuz? O kadar büyük kayalar var. Evet. İsa konuşurken daha bu avlusunun duvarlarını yapardılar. Bina tam bitmemişti. Yepyeniydi. Ve çok 63 senesinden sonra son taşları koydular. Herkes sanırdı o bina hep kalacak. Ama İsa'nın acı haberi şu ki, bu bina hem de bu tapınma sistemi hep ayakta kalmayacak. Mata 24:16'da İsa aynı bölümde şöyle diyor. O vakit, ne vakit görüyorsunuz hani ordular saldırıyor Yeruşalim'e. Yahudi sancağında olanlar Balkanlara kaçsınlar. O da insanca bakarsan akılsız bina nasihat edin. Yabancı ordular yaklaşınca herkes kasabanın içine kaçırdı. Çünkü ancak kasabanın içinde güvenlik var. Duvarlar yabancı ordulara karşı koruldu. Ama İsa diyor ki tam tersi yapın. Kasabanın içine kaçmayın. Balkanlara gidin. İsa'nın sonra 70 senesinde, yani bu peygamberlik sözlerinden aşağı yukarı 40 sene sonra aynen öyle oldu. Yahudi halkı ayaklandı, bunt yaptılar. Roma İmparatorluğu'na karşı kafa kaldırdı. Ve Roma'da onların en büyük generali Titus'u yolladılar. Ve korkudan hepsi kasabanın içine kaçtılar. Yüz binlerce kişi kasabada oldu, doldular. Ve en sonunda hepsi orada öldü. Bu kasaba yıkılınca yüz binlerce kişi orada öldü. Ve şimdi tarihten konuşuyoruz. İsa'ya iman etmeyen Yosefus adında Yahudi bir tarihçi vardı. Tamam mı? O yani Yahudiydi ama İsa'ya iman etmezdi. Ve o Yahudilerin savaşları adına bir kitapta yazdı ki, bu sitatı yapıyorum şimdi. O zaman Nazeri sektasından olanlar, yani Mesihçiler, önderlerinin, yani İsa'nın sözlerini hatırlayarak Balkanlara Pela adındaki kasabaya kaçtılar ve hiçbiri ölmedi. Görüyor musunuz? Bu İsa'dan aşağı yukarı 40 sene sonra gerçekleşti. Evet, İsa gerçekten peygamberlik görevini yaptı ve biz o laftan utanmayalım, onunla şeref duyalım. Ve İsa ne kadar daha büyük olduğunu Mata 23:34'ten anlıyoruz. Ve İsa ona diyor ki, ben size peygamberler ve bilgili adamlar ve muallimler göndereceğim. Ne? İsa demiyor, ben peygamberim diyor. Ben sizi peygamberler göndereceğim. Bakın, İsa sadece peygamber olmakla kalmadı. Kendisi de peygamberler yollayacak. Ve sizce peygamberleri gönderebilen kimdir? Elbette Allah'tan başka hiç kimse peygamber gönderemez. Evet. Şimdi dönüyoruz Yuhanna 4'te ve bu saray adamın oğlunun durumuna. Ve ona bakıyoruz celillerin anlayışı. Yuhanna 4:45'te diyor ki celiller onu kabul etti. Çünkü Yeruşalim kasabasında bayram zamanında yapmış olduğu bütün şeyleri görmüşlerdi. Ne kadar büyük bir terslik. İsa onların aralarındayken onu kabul etmediler. Onlara çok fazla yakın, çok fazla tanıdık geldi diye. Ama sonra ne vakit kendini İsa'yı Yeruşalim'de gösteriyor, dönüyorlar 180 derece ve diyor, aa o bizim adamımız. İsa bizim, bizim kasabamız, bizim hemşerim. Artık İsa birdenbire bizim çocuk oldu. Hani önce iman etmediniz. Yahudiye'deki Yahudiler, yani Yüzne tarafında, Güney tarafında, Celalileri, yani Sever tarafında azıcık yukarıdan bakardılar. Kendilerini daha üstün sayardılar. Yani onları din konularında ciddi almazdılar. Yuhanna 1. bölümde İsa Natanael'i çağırıyor ve onun ilk tepkisi, ilk sorusu neydi? Olabilir mi hiç Nasır'la kasabasından iyi bir şey çeksin? Öyle bakardılar Celalilere. Ve şimdi İsa'nın yaptığı onlara iyi geldi. Bizim çocuk onlara gösterdi. Öyle bir duygu vardı onlar. Sizi havalı Yahudiler gösterdik sizi. Bakın aramızdan da bir peygamber çıkmaz mı? Çıktı işte. İsa bizim takımımızdan. Ama bu çok yüzeysel, çok sıva bir iman, çok sıva bir mentalitet. Bizim takım. Bugüne kadar bu kafada İsa'nın tarafını tutanlar var. Bir futbol takımı gibi. Aynı. Birisi diyor, ben Batıflıyım, Beşiktaşlıyım, Mesihçiyim. Aynı derece. Öyle bir anlayış var. Bu laflar maalesef birçok imanların kafasında aynı anlam taşıyorlar. Bugünlerde, mahallede herkes bir hangi dini tutan, yani çok din tutan çok kişi var. Ama gerçekten Allah'ı arayan maalesef çok seyrek rastlanıyor. Herkes ikiye bölünüyor. Müslüman mısın? Ya da Hristiyan mısın? Ama Allah'ı arayan ne? Sadece bir futbol takımı, bir futbol takımı tutarmış gibi bir hangi dini tutuyorlar. Ve bu kafa, bu zihniyet insanı en sonunda fanatikliğe sürükleyecek. Benim inancım yanlış olduğunu bilsem bile ondan vazgeçmem. Kaç defa bu lafı işittim. Çünkü Allah'ı arayan yok. Sadece bir futbol takımı tutarmış gibi bir takım din tutan kişiler var. Böyle bir inanç ilk başta çok ciddi görünebilir. Ama aslında çok sıvadır. İnsanın yüreğini değiştirmez. Sadece onun trikosunu değiştiriyor. Ama İsa senin trikonu istemiyor, senin yüreğini istiyor. O istemiyor, Hristiyan olasın. Hayır. İsa'nın ihtiyacı yok Hristiyanlardan. İsa'nın ihtiyacı yok kalabalıktan. Ama kim yürekten ona gelirse, kim yüreğini değiştirip de İsa gelirse, de öyle kişiler arıyor. Ve öyle bir inanç hep açtır. Onu hep şekerlerle beslemek lazım. Ve onun için İsa da bu lafı yapıyor. O gelen saray adamına diyor ki, siz mucize görmediniz mi galiba iman etmeyeceğiniz? Yani bunu bu adama söylemedi. Bütün Celilli halkına söyledi. Ne oldu? Önce beni kabul etmezsiniz. Mucize yaptım, artık sizin takımına geçtim, öyle mi? Mucize görmeden siz sanki iman etmiyorsunuz. Ama İsa dedi ki, o halka dedi ki, size tek bir mucize verilecek. Yunus'un nişanı. O da İsa'nın dirilişi için konuşuyor. Nasıl Yunus 3 gün 3 gece bu balinanın tumbağında kaldı. Aynı biçimde ben de toprakta kalacağım ve dirileceğim. Sen de bugün İsa'nın dirilişini yeterli saymazsan, sen de o halkı gibi daha çok mucize, daha çok istiyorum söylersen, hep daha başka yeni yeni mucizeler istersen, o zaman sen imanın da o celillerin imanı gibidir. Çok sıva. 1608 senesinde doğmuş Thomas Fuller adında bir Allah adamı vardı ve dedi ki, mucizeler bebek durumda olan kiliselerin pampersleridir. Evet. Gerçekten İsa'yı tanıyan bir kişi onun dirilişine bakıyor. Yeni yeni şekerlemeler istemiyor. İsa kendi halkını burada azalıyor. Ve şimdi dikkatimizi çevirelim. 3. konu. Bu saray adamının isteğine. Adama mana bulmayalım. Değil mi? Ateş nerede acıyor, nerede yanıyor? Düştüğü yer. Senin evladın aynı durumda olsa. Yani aslında hiç lazım değil bir baba kendi evlatlarını gömsün. Ters değil mi? Senin evladın bu durumda olsa neler yapmayacak? Ve eminim bu adam her şeye evet diyecek. Nasıl bugün kaç defa kişiler geliyor, hani çocukları cinlere tutulmuş, kötü ruhlara tutulmuş, biz ona diyoruz, toplantıya geçip evet evet evet diyorlar. Sadece hani dakikada bu ateş kafalarından geçsin. Evet, bu adam nasıl bir adam? Saray adamıydı. Bu Herodes'in belki bir veziri, tam olarak onun görevi anlatılmıyor. Ama çok yüksek pozisyonda olan Yahudi halkından bir önder. Ve bu adam eminim çok parası vardı, çok büyük çevresi vardı, herkesi tanırdı, istediği spesyalistleri, doktorları çağırtabilirdi. Ama Rab o soylu adamı alçaltırdı. Alçaltırdı. Çaresiz kaldı. Ve şimdi yayan gidiyor İsa'nın yanına. Olabilir mi ya? Madem saray adamı o İsa'yı çağırabilir, gel yanıma. Ama yapmıyor. Kendisi İsa'nın yanına gidiyor. Herhalde o önce saraydaki bütün doktorlara başvurdu. Onlar fayda edemeyince anladı ki onun bütün parası, bütün gücü faydasızdır. Ve İsa'ya diyor ki bizi kadar gel, oğlum çok ağır hasta. Bu adamın yüreğinde aslında iman vardı. Ama İsa'nın tam olarak kim olduğunu henüz anlamamıştı. Çünkü İsa çoğu zaman insanlarla fiziksel kontakta oldu. Yani dokundu, yaklaştı, sarıldı bilmem ne onlara şifa vermek için. Mata 8:3'te görüyoruz bir lepralı, bir cüzamlı adam. İsa ona dokundu. Da böyle hani lepra ondan kalktı. Yuhanna 9:6'da Yeruşalim'de bir kör adamı görüyoruz. Havuzun başında bekliyor mucize olsun. Ve İsa gidiyor, onu iyileştirmek için tükürüğünden çamur yapıyor. Ve adamın gözlerini sürüyor. Yine elden fiziksel bir kontak var, görüyor musunuz? Luka 8:46'da görüyoruz bir kadın. Yani bunca sene bir kan akıntısı olan bir kadın, ona dokununca İsa diyor ki, benden bir kuvvet çıktı. Sanki bu mucize gücü İsa'nın içinden, bedeninden aktı insanlara. Sanki şifa vermek için lazım da o kişiye yakın olsun ve İsa'nın bedeninden bir bedensel kontakta olsun. Bu zavallı saray adamın anlayışı da aynı. Gel elimize, evladıma el koy. Öyle sandım. Yani İsa, çocuğum var. Bu şifa verebilmesi için lazım bunca yol yapsın. 25-30 kilometre yol yapsın ve el koysun. Şimdi İsa ilginç bir şey yapıyor. Başka zaman kişilerle gitmeye hazır idi. Ama şimdi bunu yapmıyor. Şimdi sadece bir söz söylüyor. Oğlun yaşayacak. Oğlun yaşayacak. Ve bu yeter. Ah, sen bu adamın yerinde olsaydın ne yapacaktın? İyi tamam ama olmaz mı gelesin? İsa bu lafın arkasından adamdan iman bekliyor. İman bekliyor. 30 kilometre, 5, 6, 7 saat yolculuk yaparsan tamamen bu kendi evine gidene kadar. Ondan sonra bu saatleri içinde sende lazım iman olsun. Hayır, çocuğum şimdiye kadar ölmedi, ölmeyecekti. Ben eve gelene kadar çocuğum ölmeyecek. İşte bu iman. İsa adam da bu imanı yaratmak istedi. Sadece çocuğu şifalasın. Mata 8'de 8. ve 9. ayet. Orada Romalı bir yüzbaşı var. Onun hizmetçisi aynı durumdaydı. Ve İsa da onu övüyor. Çünkü bu Romalı adam dedi ki hiç benim evime kadar gelme. Ben layık değilim. Sen benim çatının altına gelesin. Sadece bir söz söyle. Ve benim hizmetçim iyileşecek. Ve İsa bunu duyunca şaşmaz kaldı. Ve İsa onu övüyor. Diyor ki bakın bu adam Romalı. Yahudi değil. Yavur. Sizin sözünüzde yani. Sizin gözünüzde. Ama sizden daha büyük bir imana sahip. İsa bir büyücü, bir fokusnik, bir hoca değildi. O Rab'dir. Ve tek bir buyruk vermekle şifa veriyor. Cinleri kovuyor. Hatta ölüleri diriltiyor. O konuştu mu yeter. O iş olacak. İsa'nın sözlerindeki güç Allah'ın kendi gücüdür. Adam lazımdı. O dersi öğrensin. Bugüne kadar kimi zayıf imanlılar var. Sanıyorlar ki lazım fiziksel bir kontak da olsun. Kaç defa bir kasabaya gittim. Pastör geldi. İstediler ben hastalara el koyayım. Ve kaç kişi kimse tamam belki yaparız ama gerek yok. Biz uzaktan da dua etsek aynı efekt. Değil mi? aslında kişilerin imanının zayıflığını gösteriyor. Kimi kere yani çok defa rubalar yollanıyor. Bereketlensinler diye, okunsunlar diye. Hani dua ettik mi bu hasta kişi bu ruba giydi mi o zaman aslında yani şifa gücü onun üstüne gelecek. Bütün bunlar lazım bugün okuduğumuz ayetleri okusunlar bu kişiler. Rab konuştu, o yeter. Rab konuştu mu, sen imanla, evet kabul ediyorum, hareket et dediğin zaman olacak. Ama Rab buyruk vermedi mi, ne de yap, bağır, çır, kendini yere at, İsa'nın kanında de, hepsi boşuna. Rab konuşmayı yerde iman diye bir şey olamaz. Yani aslında burada görüyoruz, asıl iman nasıl işliyor. İman kendi kendini kandırmak değildir. Bir şey hayal edip de onu Allah bana verecek diye düşünmek değil. Sıra şöyle. Önce Rab konuşuyor. Sonra biz onu işitip imanla kabul ediyoruz. Ve en sonunda ona göre hareket ediyoruz. Sıra hep öyle. O vakit iman diyebilirsin. Ama ben istiyorum. Güzel. Sen isteyebilirsin. Yanlış değil. Ama Allah sana konuşana kadar diyemezsin, iman ediyorum. Allah hangi konularda konuştu? Şimdi biraz daha detaylı bakalım. İncil'e bakarsak, Allah hangi konularda konuştu? Hangi sözler verdi bize? Da onlara sarılalım, güvenebilelim. Tamam mı? Birkaç tema, 5 tane tema kısaca sıralamak istiyorum. Rab hangi temalarda bize gerçekten garanti verdi? Gerçekten bize emniyet ver. İbraniler 7:25 şöyle diyor. Kim İsa'dan geçerek Allah'a gelirse İsa'da var fırsat o kişileri büsbütün kurtarsın. Büsbütün. Yani dil açacak. Sen dünyadan geliyorsun. Anlıyorsun günahkar olduğunu. Yani bütün için yüreğin çürük oldu. Ve ne kadar kötü olursan ol Rab seni kurtaracak. Yok yeryüzünde bir kişi kim diyebilsin ki benim günahlarım o kadar fazla Allah onu affedemez. Hitler olsun, Stalin olsun, Mao Zedong olsun en büyük diktatörleri eğer onlar tövbe etseydi Rab onları İsa Mesih adında yani kabul edeceğiz. Bu Rab'in bir sözü. Ona güvenebilirsin. Ona imanla sarabilirsin. Senin günahın ne kadar da büyük olursa olsun İsa'ya geldin mi bırakıyorsun onları. Ve diyorsun İbraniler 7:25 sen konuştun. Onun için ben ona güveniyorum ve öyle olacak. Sonra ikincisi 1. Yuhanna 1:9 diyor ki günahlarımızı açık açık söyledik mi o bizi her türlü haksızlıktan temizleyecek. Çünkü o güvenilir ve doğrudur. Bu konuşu imanlılar için. İmanlı hayatında biri. Yok öyle bir günah o sana affedilmez. Yok öyle bir günah hani dersen artık ben İsa'dan koptum. O beni bir daha kabul etmeyecek. Bu şeytanın sesi. Sen gerçekten dönmek istersin. Gerçekten kendini alçaltmak istersin. Yok öyle bir günah. Çünkü o güvenilir ve doğrudur diyor. Bütün her türlü diyor haksızlıktan temizleyecek. Bu konuda Rab garanti verdi. Ve sen iman edebilirsin. Gene başka bir söz. Matta 6:33 biraz daha zor bir ders. Siz gene diyor en birinci onun krallığının ve onun doğruluğunun peşine düşün. O vakit size bütün bu şeyler de verilecek. Bu bir şart vardır. Şartlı bir söz. Eğer o zaman. Eğer diyor önce Allah'ın krallığını ve onun doğruluğunu düşünürsen diyor o vakit gündelik ihtiyaç verilecek. Konuşmuyor zenginlik için ama gündelik ihtiyaç için. Eğer kendimi Rab'bin işine teslim ettim mi o zaman Rab bana gündelik ekmek verecek. Bu bir hakkımızdır. Bu Rab'bin bir sözüdür. Ve diyebiliriz ki Rab ben her şeyi yaptım. Petrus gibi. Rab diyor biz her şeyi bıraktık, her şeyi terk ettik. Karı, kızan, memleket, akraba, zenginlik her şeyi terk ettik. Senin yoluna düştük. Eğer böyle yaşarsan o zaman Rab'bin sesini duyabilirsin. Evet ben seni besleyeceğim. Matta 10:42 diyor ki her kim bu küçüklerden birisine sadece bir kadeh soğuk su içirirse hani öğrencidir diye size doğru bir şey söyleyeyim. O kişinin karşılığı kaybolmayacak. Rab sana söz veriyor. Sen iyilik yaptın mı? Ki bugün bunu pek düşünmüyoruz değil mi? Bugün herkes kriza, benim ihtiyacım. Kim bana yardım edecek, nerede fayda gelecek bana? Ama sen iyilik yaptın mı, o karşılıksız kalmayacak. Nasıl, ne biçimde bilmiyorum tam olarak. Ama Rab karşılığını verecek diyor. Ve gene 1. Korintiler 15.58. Böylelikten sevgili kardeşlerim, sarsılmadan sağlam durun. Her zaman Rab'in işinde çalışkan olun. Bilirsiniz, Rab'taki çalışmalarınız boşa gitmeyecek. Rab için her ne yaparsan diyor, boş olmayacak. Ama Rab bize söz vermedi ki hep sağlıklı kalalım. Ya da her bir hastalıkta şifa bulacağız. Öyle bir söz görmüyorum. Ve sen dersen ama istiyorum. Tamam, isteyebilirsin. Ama iman edemezsin. Çünkü Rab konuşmadı bu temada. Rab bize söz vermedi ki hep rahat yaşayalım. Ve bugün çok pastorlar, çok televizyoda, radyoda evangelistler çıkıyor. Öyle sahte bir müjde salıyor, sahte bir iyi haber salıyorlar. Aa, Rab veriyor en iyisini. Hayır. Rab hiçbir zaman demedi evde problemlerin olmayacak. Hatta imamların arasında. Rab hiçbir zaman demedi ruhsal bir savaşın, uğraşmanın olmayacak. Olacak diyor. Onun için biz lazım bakalım. Rab bizi gerçekten bu konuda söz verdi mi? Yoksa vermedi mi? Ve söz verildiği zaman biz onu imanla kabul edelim. Ve son olarak bakalım. Yuhanna'daki bu ikinci nişanıydı İsa Mesih'in. Nasıl bir nişan? Nişanlar sanki yolda bir tabela, bir trafik işareti. Onun belli bir anlamı var. Onu gördün mü demeyeceksin, aa ne güzel çizmiş böyle. Hayır, bunun bir anlamı var değil mi? Her trafik işaretinin bir anlamı var. Onu gördük mü anlıyoruz, bu da başka bir mesele için söz oluyor. Nişanlı mucizeler aynı zaman İsa'nın kim olduğunu gösteriyor. Mesela İsa suyu şarabı çevirdikten sonra kişiler anladı ki İsa asmadır. Ondan anlaşıldı. Ve şimdi bu İsa Mesih'in bu mucizesinde bir sözle kişilere şifa veriyor. Buyuruyor şifa olsun. Buyuruyor sağlık olsun. O vakit görüyoruz eski antlaşmada bazı ayetler aklımıza geliyor ve elbette öğrencilerin de aklına geliyor. Eyüp 5.18'de Eyüp Rab hakkında şöyle diyor. Çünkü o hem yaralar hem sarar. O incitir ama elleri sağaltırır. Yani şifa veren Allah'tır. Mezmur 103, 3 ve 4 şöyle diyor. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik tacı gideren O'dur. Bütün hastalıkları şifa veren diyor, Rab'dir. Ve kişiler, İsa'nın öğrencileri bunu görünce, İsa sadece bir sözle şifa veriyor, hemen anladılar ki, ah, bu sadece bir peygamber değil, bu Rab'ın kendisi, açan onun sözünde bu kadar güç var. İkinci krallar 20 ayet 4'ten 6'ya kadar, bu da İsrail'in bir kralı vardı, Hizkiya adında. Ve adam ölüm derecesinde hastaydı. Ve şimdi Rab Yeşaya peygambere konuşuyor. Ve şöyle diyor. Yeşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce Rab ona şöyle dedi. Rab konuşuyor Yeşaya. Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiya'ya şunu söyle. Şimdi Rab Yeşaya'nın ağzına sözler koyuyor. Ve diyor ki Atam Davud'un tanrısı Rab diyor ki duanı işittim. Gözyaşlarını gördüm. Seni sağlığına kavuşturacağım. 3 gün içinde Rab'in tapınağına çıkacaksın. Ömrünü 15 yıl daha uzatacağım. Görüyor musunuz? Rab konuşuyor ve Rab'in sözü Kral Hizkiya'ya şifa verdi. Ve Yeşaya bir peygamber gibi onu bildirdi. Herkes bu olayı bilirdi. Bütün Yahudilerin kafasında bu bir tarihi olaydı. Ama İsa Mesih burada bambaşka. Yeşaya dedi ki Rab diyor. Ama İsa diyor ki ben diyorum. Git, senin oğlun yaşayacak. Ve öğrencileri bunu görünce şaşbaş kaldı. Anladılar ki İsa Rab'dir. Bugün sen de İsa'ya öyle gel. Anla ki son çağrın odur. Ve o sana konuştu mu? Çok söz ver. O sana konuştu, çok söz ver. Yeter ki onları imanla kabul et. Bu saray adamın yaptığı gibi. Rab sizinle olsun.